Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1-8. Ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Behmen 1400 Hicri Kameri 7 derece 1443 ve miladi 9 Şubat 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile İslam İnkılabı'nın bölgesel başarıları üzerinde yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İslam İnkılabı'nın 43. Zaferiye dönümü ve Türkiye gündemi ve kalıcı yeteri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakri, düşmanların İran'a taarruzdan korktuklarını söyledi. Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgınından dolayı 116 vatandaş daha hayatını kaybetti. Viyana'daki görüşmeler devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Arak Arsu reaktörü hakkında açıklamada bulundu. CHP elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto etti. Ve işgal rejiminin Suriye saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Şimdi haberler.
Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri bugün Hayber Şeken isimli stratejik füzenin tanıtıldığı törende yaptığı açıklamada düşmanların İran'a taarruzdan duyduğu korku ve endişenin İran İslam Cumhuriyeti'nin füze gücünün nitelik ve nicelik olarak gelişmesini gösterdiğini belirtti. İran İslam devriminin 43. yıl dönümü dolayısıyla İranlı mühendisler tarafından üretilen Hayber Şeken isimli uzun menzilli seyir füzesi görücüye çıktı. Tanıtım törenine İran Genelkurmayı Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri ile devrim muhafızları Hava Uzay Komutanı Tümgeneral Amir Ali Hacizade katıldı. İran medyasına göre yıkıcı güce sahip yeni füzenin menzili en az 1450 kilometredir. Hayber Şeken füzesi İslam devrim muhafızları Kol ordusunun 3. nesil uzun menzilli füzelerinden biridir. Tuğgeneral Hacizade önceki gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran yapımı yeni bir füzenin yakında görücüye çıkarılacağını duyurmuştu. 1980'lerden itibaren füze çalışmalarına başlayan İran, Batı Asya'nın en çeşitli füze envanterine sahiptir. Törende konuşma yapan Komutan Bakri, İran İslam Cumhuriyeti'nin küresel emperyalizm ve insan katili Siyonistler karşısında füze gücünün daha da gelişeceğini vurguladı. Komutan Bakri, İran milletinin düşmanların küresel emperyalizm ve Siyonizmin elinde oyuncak olduklarını ifade ederken, İran'daki güvenlik ve huzurun düşmanların kahraman İslam'ı nizama, taarruzdan dehşet ve korku duyduklarından kaynaklandığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 116 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39.085 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133.164'e, vaka sayısı ise 6.696.927'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2853'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.215.909'a ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran ile 4+1 grubu arasındaki 8. tur görüşmeler devam etmekte. İran ile 4+1 grubu arasında yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler 27 Aralık'ta Viyana'da başlayarak devam etmekte. Taraflar bugün de Viyana'da görüşmeleri sürdürdü. Heyetler bazı çetrefillik ve karmaşıklıklara rağmen görüşmelerde ilerleme kaydedilmekte olduğunu bildiriyor. İran İslam Cumhuriyeti Başmüzakirecisi Ali Bakri Keni bu bağlamda dün ve bugün de müzakerelere katılan temsilcilerle görüşmelerine devam etti. Tahran, Amerika başta olmak üzere karşı taraftan yaptırımların kaldırılması için ne kadar ciddi olur ve yaptırımların iptali için İran'ın istediği mekanizmaları kabul etmek yönünde daha ciddi iradeye sahip olursa daha erken nihai anlaşmaya varılacağını bildiriyor. Bugün Viyana'da Kuborg Oteli'nde İranlı baş müzakereci ve uzmanlar 4+1 grubu temsilcileri ve uzmanları ile görüşmelerine devam etti. Viyana görüşmeleri ile ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran ile 4+1 grubu arasındaki 8. tur görüşmeleri dün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri Keni ve görüşmelerin koordinatörü Enrique Mora'nın görüşmesiyle başladı. Dün ayrıca görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Mikhail Ulyanov, İran ve Amerikan baş müzakerecileri ile ayrı ayrı görüştü. Bu arada Avrupa Birliği Dış Politika Başkanı Josep Borrell, İran ile 4+1 grubu arasındaki yeni Viyana müzakereleri turunun başlangıcında yaptığı açıklamada, müzakerelerin son aşamalarına ulaşıyoruz dedi. Müzakerelerin kaç hafta süreceğini bilmediğini kaydeden Borrell, önümüzdeki haftalarda bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum. Konu çok gizli olduğu için daha fazla ayrıntıya giremiyorum ifadesini kullandı. Amerika'nın önerilerde bulunduğunu ve karşılıklı teklifler olduğunu söyleyen Borrell, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin ertelenmesi konusunda bir anlaşmaya varılmasının en önemli sorun olduğunu kaydetti. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler Salı akşamı İran'ın baş müzakerecisi ile Avrupa Birliği elçisi Enrique Mora arasındaki görüşme ile kısa bir aradan sonra yeniden başladı. Geçen hafta istişareler ve siyasi kararlar için başkentlere giden heyetler, dün görüşmeleri devam etmek üzere Viyana'ya döndü. Son günlerde müzakerelerin bu turda sonuçlanması için karşı taraftan pek çok umut var. Bu İran İslam Cumhuriyeti müzakere heyetinin başından beri ilkeli politikası, müzakerelerin kriteri, ilkeleri ve talimatları olması gerektiği ve bir anlaşmaya varma zamanının bu ilkelerin sağlanmasına bağlı olduğundan kaynaklıdır. İran İslam Cumhuriyeti mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmak istiyor. Ancak müzakerelere acele etmeyeceğini ve sahte sürelerin ilkeleri ve kırmızı çizgileri ihlal etmeyeceğini vurguluyor. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Viyana görüşmelerinde yapıcı rol ifa ettiğini vurguladı. Borrell dün yaptığı açıklamada İran'ın Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildiği tarihe kadar anlaşmaya bağlı kaldığını belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi sözlerinin devamında Rusya'nın Viyana görüşmelerinde oynadığı rolü işaretle Rusya'nın müzakerelerdeki rolünün yapıcı olduğunu vurguladı. Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin yetkilileri Viyana'daki görüşmelerin başladığı günden beri görüşmelerde ilerlemelerin İran'ın girişimlerine bağlı olduğunu lanse etmekteler. Oysa nükleer anlaşmadan ilk çekilen ve yükümlülüklerine yerine getirmeyen taraf olan Amerika'nın önce yaptırımları iptal etmesi gerekiyor.
Viyana'daki görüşmelerde Çin'i temsil eden baş müzakereci, Viyana görüşmelerinde olumlu ilerlemeler nedeniyle nükleer meselenin çözümüne ilişkin görüşmeleri sürdürmek için İran'ı desteklediklerini belirtti. Çinli baş müzakereci Wang Quan, yaptığı açıklamada Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından bir öneri paketinin hazırlandığını ve Amerika'nın İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımları kaldırma kararının nihai anlaşmaya varmak için olumlu bir adım olduğunu söyledi. Çinli yetkili tüm tarafların önerilen paketteki görüşler ve İran'ın meşru hakları ve mantıklı taleplerini daha fazla önemsemesi gerektiğini vurguladı. Çinli üst düzey yetkili tüm tarafları daha fazla çaba göstermeye teşvik ederek, tarafları yaptırımların kaldırılması ve güvenceler başta olmak üzere geçen görüşmelerde çözümsüz kalan konular ve erken anlaşmaya varma çabaları üzerine odaklanmaya çağırdı. Kuan, Çin'in anlaşma için görüşmelerin kısa sürede sonuca varmasını kabul ettiğini ifade ederek, ancak anlaşmaya varmak için süre tanınmasını, yapıcı görüş görmediklerini ifade etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Arak Ağır Su Reaktörü'nün önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Arak Ağır Su Reaktörü'nün son durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu reaktörün önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. İslami bu reaktörün tasarımı ile ilgili çalışmaları engellemeye çalıştılar. Ancak bunun yapımı için hiçbir katılım olmadı. Ülkemizin yetenekli bilim insanları sanayiyi kullanarak reaktörün ekipmanlarının çoğunu üretti ve şu anda son aşamalarında dedi. İslami Siyonist rejimin Kerç ve Natanz tesislerindeki son sabotaj eylemlerine değinerek bu husumetlerin üstesinden gelmek için sistemde bulunan boşlukları tespit edip yeniden tasarladık ve bu süreç devam ediyor ifadesini kullandı.
İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 19. toplantısı bugün Maskat'ta düzenlendi. İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 19. toplantısı bugün iki ülkenin Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nda İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 19. toplantısı bugün iki ülkenin Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlıklarının başkanlığında Maskat'ta düzenlendi. İran ve Umman Büyükelçilerinin de katıldığı toplantıda iki ülkenin başta ekonomik, ticari, mali, yatırım ve teknik olmak üzere tüm alanlardaki işbirliği alanları ele alındı. Taraflar bu toplantıda İran ve Umman arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine vurgu yaptılar. Toplantıdan sonra İran-Umman Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu 19. toplantısı mütabakat muhtırası imzalandı.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı İranlı firmaların Umman'da faaliyet yapmaya hazır olduklarını işaretle İranlı büyük ve kabiliyetli firmaları tanıtmaya hazır olduklarını ifade etti. İran-Umman 19. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı Maskat'ta düzenlenmektedir. Bu toplantıda İran ile Umman arasında 11 işbirliği belgesi ele alınmakta. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin toplantının kulisinde Umanlı mevkidaşı Kays El Yusuf ile görüştü. Görüşme İranlı Bakan iki ülke arasında ticari ve ekonomik münasebetlerin geliştirilmesine de vurgu yaptı. İki taraf görüşmede madencilik, turizm, elektrik gibi alanlarda ortak işbirliği ve yatırıma vurgu yaptılar. İki taraf İran, Umman, Türkmenistan, Özbekistan ve Çabahar Limanı arasında transit yolunun ticari ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olduğunu belirttiler.
Ankara'da CHP il başkanlığınca elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi. CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto için Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Alanda toplanan partililer adına konuşan CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştığını söyleyerek, elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen %127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, vatandaşlarımızın iktidara iki talimatı var. Bu zamları geri çekin ve sandığı hemen getirin, diyorlar. Vatandaşlarımızın tahammülü kalmadı. Enerji bir insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve ödenebilir olmak zorundadır. Isparta'da gördüğünüz gibi ulaşılabilir olmaktan çok uzaklaşmıştır. Bir eziyete dönüşmüştür. Bu zamlar maalesef ödenebilir olmaktan da çıkmıştır. Aynı zamanda iktidar şimdi bir formül arayışı içine geçmiş. Formül var, formül açık, formül net ve ortada. Bu zamları derhal ama derhal geri çekin, diye konuştu. Basın açıklamalarının ardından partiler ellerindeki doğalgaz ve elektrik faturalarını yakarak zamma ve zulme hayır sloganları attı. Sputnik'e konuşan Alevi Dernekleri Federasyon Başkanı Celal Fırat, cem evleri ibadethane olarak değil ticarethane olarak faturalandırılıyor. Başka bir ibadethane için bu terimler kullanılsa o insanları linç ederler, devlet utansın, dedi.
Irak'ın kuzeyinde PKK mevzilerine düzenlenen saldırıda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarına karşı operasyon devam ediyor. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK mevzilerine operasyon düzenlediği bildiriliyor. Saldırı sonucu 5 PKK üyesinin öldürüldüğü ve mevzilerinin imha edildiği kaydedildi. Türkiye Savunma Bakanı yaptığı açıklamada örgütün tamamen yok edilene dek PKK mevzilerine yönelik operasyona devam edeceklerini vurguladı. Türkiye son günlerde Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını şiddetlendirmiştir. Bu saldırıları Irak yönetimi yetkilileri, halk kesimleri ve çeşitli grup ve şahsiyetlerin tepkilerine yol açmıştır.
Siyonist rejim İsrail'in Şam'ın eteklerine düzenlediği füze saldırısında bir asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Askeri bir kaynak dün saat 12.56 sularında düşman İsrail Beyrut'un güneydoğu yönünden füzelerle hava saldırısı düzenledi, dedi. Kaynak hava savunmanın İsrail saldırganlığının füzeleriyle karşı karşıya kaldığını ve bazılarını vurduğunu sözlerine ekledi. Saldırının sonuçları kontrol edildikten sonra maddi kayıpların yanı sıra bir askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin de yaralandığı tespit edildi. Sana muhabiri saldırının Şam'ın kuzeybatısındaki Kutsaya'da sivillerin ev ve mülklerine de zarar verdiğini belirtti.
Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke'de Amerikan karşıtı gösterileri düzenlendi. Haseke Sana muhabiri çok sayıda vatandaşın şehirdeki Cumhurbaşkanı Medyas Meydanı'nda Amerikan işgal güçleri tarafından ekonomi ve inşaat mühendisliği fakülteleriyle Monitors Enstitüsü'nün yıkılmasını kınayan bir protesto gösterisi düzenlendiğini belirtti. Göstericiler Amerika'nın işgal güçleri tarafından desteklenen DSG, milislerinin devam eden terör uygulamalarını ve öğrencilerin sınava girmelerini engellemesini kınadıklarını belirttiler. Suriye Fırat Üniversitesi Rektörü Taha Halife yaptığı açıklamada, Amerikan işgalciler ve DSG unsurlarına Haseke Üniversitesi binalarının tahrip edilmesi ve terör eylemlerinin eğitim süreci için tehlikeli ve binlerce öğrencinin geleceğini tehdit eden bir eylem olduğunu vurguladı. Son sıralarda Fırat Üniversitesi'ne ait bazı binalar Amerikan işgalcileri tarafından tamamen tahrip edilmiştir.
Batı Şeria sakinleri işgal askerlerince 3 Filistinli gencin şehit edilmesini protesto ettiler. Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Nablus'ta dün işgal güçleri tarafından şehit edilen 3 genç için akşam saatlerinde büyük bir kalabalığın iştirak ettiği cenaze töreni düzenlendi. İşgal güçleri tarafından şehit edilen Eşref Mubselet, Edham Mebruk ve Muhammed Eddehil için Nablus kentinin merkezdeki şehitler kavşağında Refidiyah Hastanesi'nin önünde büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze töreni düzenlendi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kiev ziyaretinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus yetkililerin Ukrayna'nın yükümlülüklerini hızlıca yerine getirmeye hazır olduğuna dair bir açıklama duymadıklarını belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra geçtiği Kiev'deki temasların sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, Macron'un Ukrayna ziyareti sonrasında örneğin Minsk anlaşmaları konusunda olumlu sinyaller olduğunu fakat Moskova'nın Kiev'in uzun zaman önce yapması gerekeni yapmaya hazır olduğuna dair bir açıklama duymadığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın İran'ın askeri gücünü itiraf etmesiyle ilgili. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na aday olan Michael Curilla, Salı günü Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, İran'ın modern askeri kabiliyetleri, geniş vekalet grupları ağına sahip olduğu ve Amerika ve müttefiklerine karşı zaman zaman güç kullanmaya istekli olduğu için CENTCOM'un faaliyetleri için esas tehdit sayıldığını belirtti. Amerika Başkanı Joe Biden tarafından CENTCOM terör örgütünün başına atanan Michael Curilla, Salı günü Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada İran'ın askeri yeteneklerini karşı koyma planlarını ileri sürdü. Curilla, kendi tabiriyle İran'ın Amerika yönelik mevcut askeri tehdidine ilişkin değerlendirmesi hakkında bir soru-cevap dosyasında, İran, CENTCOM'un kontrolü altındaki bölgede büyük ve devam eden bir tehdit olmaya devam ediyor dedi. CENTCOM'un başkanı daha önce Batı Asya, Doğu Afrika ve Orta Asya'daki Amerika kuvvetlerini komuta etti. Amerikalı askeri komutan, Tahran'ın güç gösterisi için en önemli araçlarının balistik füzeleri, İHA'ları ve deniz kuvvetlerinden müteşekkil olduğuna işaretle, İran'ın sahip olduğu orta ve kısa menzilli füzelerinin bölgede birçok hedefe yönelik tehdit oluşturma kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti. Amerika Senatosu, Curilla'nın adaylığını onaylarsa Mart 2019'dan bu yana CENTCOM'un başında olan ve görev süresi 1 Nisan'dan sonra erecek olan Frank McKenzie'nin yerine geçecek. Daha önce CENTCOM'un komutanı General Frank McKenzie, ülkesinin Batı Asya bölgesindeki varlığından ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesinden bahsetmeden görevinin İran'ın bölgede istikrarı bozucu faaliyetler yürütmesini durdurmak olduğunu iddia etti.
Amerikalı üst düzey komutanın İran'ın askeri gücünü itiraf etmesi İran'a karşı geçtiğimiz senelerde yoğun silah yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri sanayi ve silahlı kuvvetlerinin kendi savunma ve silahlanma yapısını geliştirip güçlendirmeyi başardığını, bunun da Amerika'yı endişelendirdiğini gösteriyor. Tek taraflı ve çok taraflı yaptırımlara rağmen İran bugün bölgesel bir güç haline gelmiştir ve bölgesel ve bölge dışı her türlü tehdide karşı kendini savunma gücüne kavuşmuştur. Washington ise her zamanki gibi İranofobi politikası çerçevesinde İran'ın askeri güç ve kabiliyetini Fars Körfezi'nin güneyindeki ülkeler başta olmak üzere bölge ülkelerine karşı tehdit olarak göstermeye çaba göstermiştir. Oysa kendisi bu ülkelere milyarlarca dolar silah satmış ve satmaya da devam ediyor. Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki uzun yıllardır devam eden askeri varlığı, bölgede istikrarsızlık ve terörizmin yayılmasında önemli etkenlerden biri sayılıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrini gelişmiş caydırıcılık ilkesine dayalı olup bu çerçevede kendi askeriye ve savunma gücünü de geliştirmeyi başarmıştır. İran'ın caydırıcı gücünün en önemli erkanından biri balistik füzelerin üretimi ve geliştirmesini oluşturuyor. çeşitli menzillere sahip balistik füzeleri Amerika başta olmak üzere ve Siyonist rejimin aralarında olan İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarını derinden korkutuyor. Nitekim Amerikalı uzmanlardan Robin Wright şöyle diyor. İran, menzili tahrip ve vurucu gücü ve dikkate daha yüksek olan füzelerin üretilmesine yoğunlaşmıştır. Savunma İstihbarat Ajansı, İran'ın hali hazırda dünyanın en büyük füze üreticilerinden birine dönüşünü rapor etti. Evet, İran İslam Cumhuriyeti, Amerikalı üst düzey komutanların itiraf ettiği gibi, bugün kendi askeri gücünü geliştirmeyi başarmıştır ve Fars Körfezi'nde Amerika'nın tehditlerine karşı koyma noktasında kayda değer güce kavuşmuştur.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın Amerika'nın Suriye'de terörizmi yeniden canlandırma çabasını eleştirmesiyle ilgili. Rusya Dış İstihbarat Servisi, Amerika istihbaratının Suriye'nin Şam ve Lazikiye kentindeki uyuyan terör hücreleri Rusya, Suriye ve İran askerlerine saldırı düzenlemek için kullanmayı planladığını açıkladı. Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada Amerika İstihbarat Servisleri, Şam ve yakınındaki bölge ile Lazikiye vilayetindeki aşırıcıların uyuyan hücrelerini Suriye'nin güvenlik yapılarının personeline ve ayrıca Rusya ve İran askerlerine karşı nokta atış eylemler gerçekleştirmeye yönlendirmeyi planlıyor dedi. Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden gelen bilgi, Amerika yönetiminin Suriye topraklarındaki Amerikan varlığını koruma ve bu ülkede istikrarın sağlanmasına izin vermeme arzusunu koruduğunu ortaya koyuyor diye devam eden Rusya Dış İstihbarat Servisi, Washington'un Suriye toplumundaki protestocu eğilimleri tetiklemeye yönelik Arapça sosyal ağları da kapsayacak büyük bir medya kampanyası başlatma niyetinde olduğunun altını çizdi. Amerika'nın hükümet karşıtı gösteriler düzenlemesi için ülkedeki zorlu sosyoekonomik durumu kullanmayı ve gösteriler sırasında kolluk kuvvetlerini sivillere karşı güç kullanmaya kışkırtmayı planladığını aktaran Rusya Dış İstihbarat Servisi, Amerikalılar Suriye'de hedeflerine ulaşmak için sözde silahlı muhalefet, özde ise radikal terörist gruplarla kurduğu yakın temasları aktif şekilde uygulamaya koyuyor diye vurguladı. Rusya'nın Amerika'nın Suriye'ye karşı yeni girişim ve hedeflerine ilişkin raporu, Batı Arap bloğunun Suriye'nin yasal yönetimini düşürme çabaları ve Amerika ve Avrupalı ve Arap ortaklarınca destekli terör örgütlerinin peş peşe yenilgiye uğratılmasına göre anlam kazanıyor.
Barack Obama başkanlığı döneminde Amerika, Suriye'deki terör örgütlerine destek vermekle Suriye'nin yasal cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı düşürmeye ve derinin şüphesini de zayıflatmaya çalıştı. Bir sonraki aşamada Barack Obama yönetimi IŞİD örgütü ile mücadele bahanesiyle 2014'ten itibaren hava ve kara operasyonlarına başlayıp Amerikan askerlerini bu ülkeye konuşlandırdı. Ardından eski halefi Donald Trump, IŞİD ile mücadele bahanesini ileri sürerek Suriye'nin topraklarından bir kısmını işgal ederek bu ülkenin petrol kaynaklarını ve tahıl depolarını yağmalamaya başladı. Gelen aşamada Joe Biden yönetimi Suriye'nin egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü hakkı dahil uluslararası ilkeleri ihlal edip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan Suriye'de derinin şüphesiyle ilgili çeşitli hedeflere yönelik hava saldırılarını düzenlemekle kalmıyor. Üstelik Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin raporuna göre Suriye ve müttefiklerinin güvenlik ve askeri birimlerine darbe vurmak için bu ülkede terörizmi yeniden canlandırmaya çalışıyor. Aslında Joe Biden yönetimi de kendi selefi Donald Trump yönetimi gibi Suriye'yi yönelik yıkıcı ve zorbacı politikaya devam etmekte. Washington ayrıca Suriye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin normalleşmesinden derinden endişe duymakta ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya gayret göstermekte, bu sürece engel olmaya gayret göstermektedir. Özellikle günümüzde Suriye'nin yasal yönetimini düşürme doğrultusunda Amerika ile aynı cephede olup Washington ile müttefik sayılan Arap ülkeleri tam bir U dönüşü yaparak Beşar Esad yönetimiyle diplomatik ve ekonomik ilişkilerini de yeniden kurmaya ve canlandırmaya çalıştığı bir sırada Washington'un yıkıcı eylemlerine de tanıklık etmekteyiz. Amerika 2011 yılından beri Suriye'de aynı Afganistan'da olduğu gibi terörizmin türemesi ve gelişmesinde esas rol ifa etmiştir ve gelinen aşamada terör hücrelerini kullanma yolu ile Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Ben Meyşen Feriver. İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel röportajımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Bilindiği üzere İran İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden 43 yıl geçiyor ve İran bu yıllarda büyük gelişmelere imza attı ve ancak bunun karşısında da tahrif hareketi bu gelişmeler görmezden gelerek hatta tersini telkin etmeye ve böylece İslam İnkılabı'nın kazanımlarını örtbas etmeye çalıştı. Şimdi bu zafer ve aslında İslam İnkılabı'nın zaferi bölgesel anlamda da bir tür etkiler bırakmıştı sevgili dinleyicilerimiz. Komşu ülkelerde İslam İnkılabı'na aşık olan kesimler ve çevreler var. Özellikle her yıl 22 Behmen yürüyüşünde onlar da bu yürüyüşle dayanışma içinde olduklarını bildirerek bu zaferi kutlarlar İran milleti için. Biz bugün sohbetimizde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İslam İnkılabı'nın etkisi ve daha doğrusu dindar kesimde İslam İnkılabı ile ilgili bakışı ele almak istiyoruz de sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi meseleler uzmanı Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte. Sayın Hişmeti hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Selamun aleyküm. Ben de sizi aziz dinleyicilerim, Müslüman acı kardeşlerimiz, Türkiye halkını selamlayalım.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Şafak'ta 10 gün diye bilinen bu süreçte İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü kutlanmaktadır bildiğiniz gibi. Şimdi siz Kafkasya bölgesinde ve özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili İslam İnkılabı'nın durumu hakkındaki görüşleri, bakışları daha iyi biliyorsunuz. Bu biraz geçmişe ve tarihe bakacak olursak İslam İnkılabı zafere ulaştıktan sonra Kafkasya bölgesinde özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nde nasıl bir akım veya bakış meydana geldi İslam İnkılabı ile ilgili ve İran'la ilgili efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Azerbaycan Respublikası'nda hususuyla İslam İnkılabı'nın tesirleri hadden artık çok olubdu. Xalqın yaşayış tərzindən tutmuş ta siyasi baxışlarına, ictimai davranışlarına, məzhəbi davranışlarına, dini davranışlarına hər nədə özünü göstəribdir. Çünki Azərbaycan xalqı İran xalqı ilə bir kökə malikdir. Keçmişdə Azərbaycan Respublikası, indiki bu Respublika deyil, işte İranın tərkib hissəsi olub. Yəni bizim xalqımızın bir tərkib hissəsidir. Ona görə də bu siyasi coğrafi sərhədlər bu təsirlərin qabağını ala bilmirdi. Hətta İslam inqilabı yarananda Azərbaycanda hələ Sovet sistemi, Şövrəvi SSR sistemi var idi, komünist sistemi idi. Ancaq təsirlərini göstərmişdi. Rəhmətlik Hacı Əlikram Əliyev Nardaranın aqsaqqalı, Azərbaycan bütövlükdə Azərbaycan xalqının aqsaqqalı İslam partiyasının banisi o zamanki xatirələrinin öz kitabında dərc eləyibdi və mənə də şəxsən onları demişdi. Hacı Əlikram buyurdu, İmam Xümeyni Parisdən İrana qayıdanda Şövrəvinin televiziyasında göstərirdi o zaman imamın İrana qayıdışını və İslam inqilabının zəfər çalmasını. Orada deyirdi, yığışmışdıq Nardaranda, axsaqqallar hamı bir yerdə idik, televiziyada baxırdıq imamın qayıdışını. Deyir, İmam Xümeyninin həmən televiziyadan o təsirləri nəticəsində Nardaran, bilirsiniz, məzhəbi yer olubdur. Hətta Şövrəvi zamanında da komünist rejimizdə orada bata bilməmişdi. Yəni, komünizm, ateizm, Allahsızlıq iddialarını orada yer edə bilməmişdi. O zamanda Azərbaycan xalqının, xüsusilə Nardaranda kişilər, axsaqqallar, axbükətlər təqlid mərcələrini təqlid edərdilər. Hacı o zaman imamı ilə televiziyada gördük. Hamımız bir yerdə qərara gəldik ki, təqlid mərcəyimizi İmam Xümeyni seçək. Yəni, bu kimi təsirləri olubdur. Ondan sonra, yəni, İrana qarşı müharibə başladı, Saddam rejimi, Amerikanın, Şövrəvinin təhriki ilə, Almaniyanın, İngiltərənin və onların yerli bu regional əlaltılarının dəstəyi ilə İrana hücuma keçmişdi. Həmən zamanlarda da Azərbaycan xalqı bizim cibhədə döyüşən rəzməndələrimizə, döyüşçülərimizə, İslam rəzməndələrinə oradan yardımlar, yəni hələ SSR zamanında ki, o komünist rejimi var idi, yığıb yollar. Yəni, belə bir təsirlər olubdur. Ürəkləri İranla döyünübdür xalqın. İndi hər siyasi rejimdə dünyəvi layiq sekülər olsa da, yəni SSR dağılandan sonra, yenə də İslam inqilabının o amallarından təsirlənibdir. Yəni, keçmişdə qərbə inteqrasiya siyasəti aparardı. İndi görür ki, həmən qərbə inteqrasiya siyasəti düz deyib, yəni rejimdə vardı. Ancaq xalq bunu istəmir. Xalq qərbin pisliklərini pisliyir və bəzən görürük, hətta dövlət rəsmiləri, hətta Azərbaycan Respublikasında prezident ki, yəni qərbli deyib,
Evet. Türə
cəhətindən, siyasi cəhətdən bəzən NATO-ya inananlardırlar. Ancaq görür ki, İslam inqilabının təsirləri nəticəsində bəzi hallarda qərbin artıq tamahlıqının müqabilində dayanışma göstərirlər özlərindən.
Evet.
Biz keçən ildə, indi sizin də sualınıza mən keçəcəyim, yəni, müharibə oldu Azərbaycanda Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq üçün. Gördük, yəni hükumət sekülər olsa da, dini məfkurələrlə Qarabağı azad eləyəbildi. Yəni, Qarabağın ətraf rayonlarını Azərbaycan xalqı İmam Hüseyn, Ya Hüseyn şüarları ilə, yəni həmən İslam inqilabından ilham aldığı şüarlarla getdilər, döyüşdülər və şəhid verdilər. O torpaqların bəzi yerlərini qaytara bildilər Azərbaycana. Yəni, bu kimi böyük təsirləri olub.
Tahran Radiosu.
Çok önemli bir konuya değindiniz Sayın Hikmeti. Siz şimdi İslam İnkılabı ile ilgili bölgesel anlamda çok derin bir etki bıraktığını ifade ettiniz Azerbaycan Cumhuriyeti'nde. Peki şimdi bu İslam İnkılabı bu büyük başarıyı neye borçludur sizce efendim?
İslam İnkılabı bu kimi tesirleri bıraktığını Allah'a sökendiğine borçludur. Yani
evet.
Tüm hakikaten İslam'dan Allah'ın buyurduğu əhkamlardan qaynaqlanıbdır.
Evet.
Əgər belə olmasaydı, İmam Xümeyni yəni özü dəfələrlə vurğulamışdı. O kimi yəni İranda hökm sürən şah rejimi çox polis rejimi idi. Amerika, İsrail onu dəstəkləyirdi və bütün bu yeni silahları ona satmışdılar. Xalqa qarşı istifadə edirdi. Ancaq xalq həmən İmam Hüseyn məktəbinə sökəndi, həqiqi İslam'a sökəndi və İmam Xumeyninin rəhbərliyi altında həqiqətən peyğəmbərvari bir rəhbərlik idi və imamların tövsiyələri əsasında, imamların fərmanları əsasında hərəkət etdiyinə görə belə bir təsirə malik oldu ki, o kimi o cür dəmir yumruqlu rejimi devirdi və ondan əlavə bu kimi dünya müstəmləkəçilərinə qarşı, Amerika kimi müstəmləkəçilərinə qarşı dayanışma göstəribdi və 40 ildən artıqdır ki, Amerikanı diz çökdürmək halına gətirib çatdırıbdı.
Doğru. Sayın İsmet, görüşlerinizi bu konuda bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim efendim. Size iyi akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
Çok sağ olun minnettarım.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Burhan Hikmeti ile konuştuk. Röportajımızda İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü eşiğinde bu münasebetten hareketle İslam İnkılabı'nın bölgesel anlamda komşu ülkelerde bıraktığı etki ve özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bu etkiyi konuştuk kısaca. Sevgili dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü etkinliklerinin yurt genelinde düzenlenmesi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Pankin'in Rusya'nın komşu ülkelere saldıracağı düşüncesinin Batı'nın yeni yaptırımlarına neden bulmak için kullandığı çılgınca bir plan olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahir Revancı'nın İran'a yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşı açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahir Revancı, İran milletine başta ilaç ve insani malzemeler olmak üzere dayatılan tek yanlı yaptırımların beşeriyete karşı cinayet olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 76. zirvesinde İslami İran Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına işaret eden Büyükelçi Tahir Revancı, İran milletine başta ilaç ve insani malzemeler olmak üzere dayatılan tek yanlı yaptırımlar beşeriyete karşı cinayet olduğunu, bu yaptırımları dayatan ülkeler işledikleri bu cinayetleri yüzünden cezasız bırakılmamaları gerektiğini belirtti. Tahir Revancı, yaptırımlar ister tek taraflı ister çok yönlü olsun, sıradan insanlar için olumsuz sonuçlar doğurduğunu ve çocukları, kadınları, yaşlıları, hastaları ve yoksulları olumsuz etkilediğini, yaptırımların insani açıdan da çok ağır sonuçları olduğunu vurguladı. Tahir Revancı, yaptırımlar ihtiyaç duyulan yerlere insani yardımların ulaşmasına mani olduğunu ve muhtaç insanların durumu üzerinde yıkıcı etki yaptığını ifade etti. Tahir Revancı, bu tür davranışlar Birleşmiş Milletler Bildirgesi'ne ve uluslararası hukuka aykırı olmakla beraber Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iktidarına ve yetkilerine saygısızlık sayıldığını ve konseyin etkinliğini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.
İttilat gazetesinde Siyonist yerleşimcilerin ıkçı İsrail polisinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya saldırdıktan sonra İslam karşıtı sloganlar atması, Yemen ordusu ve halk güçlerinin mütecaviz Suudi Savaş İttifakı'na karşı dik duruş sergilemeye devam etmesi gibi haberlere yer verirken Horasan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Emir Ali Hacizade'nin yakında yeni bir stratejik füzenin görücüye çıkacağına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Emir Ali Hacizade yakında yeni bir stratejik füzenin görücüye çıkarılacağını açıkladı. Silahlı kuvvetlerin önde gelen komutanlarının İmam Hümeyni ülkülerine biat tazeleme töreninin kulesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti'nin yeni kazanımları hakkında açıklama yapan General Hacizade, yakında yeni bir stratejik füzeleri göreceği çıkaracağını belirtti. General Hacizade bu füzenin yapımının bir süre önce tamamlandığını ve yakında göreceği çıkacağını belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, en son 11 Aralık 2021'de 110 adet Aşura hız botunu göreceği çıkarmıştı. Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri de bir açıklama yaparak İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri kendini yeter hale gelme seviyesini aştığını ve ülkenin savunması ve güvenliği uğruna gerekli olan stratejilerini ve politikaları ve her türlü operasyon planını geliştirmekte kendini yeter hale geldiğini belirtti.
Tahran Radyosu. Hemşeri gazetesinde İran'ın maden ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın madencilik ve maden sektörlerindeki büyük şirketler bu yılın ilk 9 ayında 9 milyar 489 milyon dolar ihracat yaparak geçen yıla göre %90,8'lik büyüme kaydetti. Sosunsu ihracat miktarı 42 milyon 214 bin ton çeşitli ürünleri içeriyor ve tonaj olarak geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 arttı. 5 milyar 280 milyon 630 bin dolarlık ihracat ile ilgili çelik zinciri ve çelik ürünleri %55,6 pay ile madencilik sektörü ve madencilik sektörü ile ilgili ihracata en büyük paya sahip oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıldönümü.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıldönümü dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeleri ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak istediğimiz dizi sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran İslam İnkılabı son 43 yılda çeşitli alanlarda çok önemli kazanımları oldu. Buna göre programımızın iki bölümünde bu kazanımların En önemli olanlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugünkü sohbetimiz ise askere ve kültüre bağımsızlık alanlarına ilişkin kazanımlara ayırdık.
Pehlevi rejiminin batıya olan bağımlılığı birçok alanda söz konusuydu. Pehlevi rejimi başta Amerika olmak üzere batıdan çeşitli silahları ve askeri teçhizatı satın alarak İran'ın askeri gücünü takviye etmeye çalışıyordu. Ancak batılı devletler ürettikleri silahları gerçek fiyatın birkaç katı olan fiyatlarla Pehlevi rejimine satarak İran milletinin milli servetini talan ediyor, aynı zamanda İran'ı mühimmat deposuna dönüştürüyordu. Amerika'nın o dönemde İran'daki askeri müsteşarların başkanı General Williamson 2 yıllık görevinin sonunda şöyle diyor: "Bu 2 yıl sanki 200 yıl kadar sürdü." Bu süre zarfında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde 700 anlaşma hakkında müzakere ettim. İran iyi bir alışveriş merkeziydi. Bu ülke iş adamlarının büfesi olarak adlandırılmıştı. Bu büfe çok çok iyi bir büfeydi ve ticari menfaatleri fevkaladeydi. Michael Ledin ise bu bağlamda şöyle yazıyor: "Amerika'nın İran petrolünü satın almak için ödediği her dolar karşılığında İranlılar Amerika'ya askeri teçhizat ve diğer ürünlerin alımı için 2 dolar geri ödüyordu."
İran İslam İnkılabı'nın en önemli kazanımlarından biri bağımsızlıktır. Bu bağımsızlık çeşitli alanlarda elde edildi, ancak askeri ve siyasi alanlarda daha belirgin hale geldi. Silahlı kuvvetler her ülkenin iktidarının temel direği sayılır. İmam Hümeyni askeri bağımsızlık konusunda şöyle diyor: "Sizler ülkenin askeri bağımsızlığını gerçekleştirmek için çaba harcamalı ve bilim ve teknolojide yüksek seviyelere ulaşmalı ve asla dindarlık ruhu ve Kur'ani kültürden gafil olmamalısınız." İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra İran İslam Cumhuriyeti askeri alanda tüm yaptırımlara karşın askeri açıdan hiçbir ülkeye bağımlı olmayacak kadar gelişme kaydederek bağımsız hale geldi ve şimdi askeri güç İran'ın iktidarının en temel bileşenlerinden biridir. Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Muhammed Ekreminiya bu konuda şöyle diyor: "Bugün düşman kendini İran'a karşı her türlü askeri saldırı konusunda aciz görüyor."
İslam İnkılabı'ndan sonra İran'ın askeri sektörü diğer sektörlere kıyasla Batı'nın daha ağır yaptırımlara maruz kaldı. Batılı devletler İran'a her türlü silah ve askeri bilgi vermeyi durdurdu. Ancak bu durum İran için bir fırsata dönüştü ve en çok gelişme de bu alanda kaydedildi. İranlı uzmanlar her türlü hafif ve ağır silahları, güdümlü silahları, savunma amaçlı silahları, füze ve İHA gibi ileri teknoloji gerektiren silahları tamamen yerli imkanlarla imal etmeyi başardı.
Anthony Kurtzman bu konuda şöyle diyor: "Bugün İran İslam Cumhuriyeti en gelişmiş balistik füzeleri ve kruz füzeleri ve konvansiyonel füze başlıkları gibi ileri teknoloji gerektiren silahları üretebiliyor. İran'ın konvansiyonel nokta vuruşu yapan füzeleri bu ülkeye hava kuvvetleri alanında Amerika, Batı ve Avrupalıların üstünlüğüne son verme imkanı tanıyor."
Tahran Radyosu.
Bugün İran İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden 43 yıl geçtiği bir sırada İran silah ithalatı yapmadığı gibi silah ihracatı yapan ülke olmuştur. Oysa İran'ın Batı Asya bölgesinde en önemli rakipleri hala dünyanın en büyük silah ithalatı yapan ülkeleridir. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin askeri gücünü geliştirmesinin en önemli sonucu ise son 43 yılda ülkenin toprak bütünlüğü tüm açık düşmanlıklara rağmen korunmuş olması, hatta bir karış toprak hiçbir düşman ülkeye verilmemiş olmasıdır. Nitekim dayatılan 8 yıllık savaşın ardından bugün İran İslam Cumhuriyeti askeri bağımsızlığı sayesinde Batı Asya bölgesinin en güçlü devleti olmuştur.
Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel gücü ve nüfuzu inkar edilemeyecek kadar fazladır. Bugün İran bölgesel müzakerelerin masasında yer alan bir ülkedir ki bunun sebeplerinden biri askeri bağımsızlığı ve hiçbir dış güce bağlı olmaksızın toprak bütünlüğünü koruyor olmasıdır. İran'ın askeri bağımsızlığı Irak ve Suriye'de teröre ve hamilelerine karşı başarılı olmasının önemli etkenlerinden biridir. İran İslam Cumhuriyeti bir yandan askeri teçhizatını en güncel bilim ve teknolojilere uygun biçimde geliştirirken öbür yandan askeri insan gücünün gücünü ve biz yapabiliriz inancını artırmasıdır ki bu da İran İslam İnkılabı'nın önemli kazanımlarından biri sayılır.
Cumhuriyeti inkılaptan sonra kavuştuğu bağımsızlık alanlarından biri ise kültürel alanda elde ettiği bağımsızlıktır. Müslüman İran milletinin zengin kültürünü yok etmek, Pehlevi rejiminin tüm kültürel faaliyetlerinin başlıca hedeflerinden biriydi. O dönemde Batı dünyası, Pehlevi rejimi ve saray tarafından dünyanın en iyi modeli olarak İran milletine tanıtılıyordu. Babası İran'da, Freemason tarikatının kurucularından biri olan Mirza Mülkim Han şöyle diyor. Şu kadarını söylemeliyim ki biz devlet yönetiminde ne yeni şey icat edebilir ne de buna kalkışmalıyız. Bizler ya Kültür Akademisi'nin bilim ve deneyimlerini örnek almalı ya da barbarlık çemberinin dışına hiçbir adım atmamalıyız.
O dönemde İran milletinin kimliği, başörtüsü, yasağı ve din ile mücadele gibi yöntemlerle değiştirilmeye çalışılıyordu. Ancak İran İslam Cumhuriyeti kuruluşunun ilk günlerinden itibaren kültürel faaliyetleri İslami hale getirmeyi en önemli öncelikleri olarak benimsedi. İslam İnkılabı ülkenin kültürünü Batı'nın Pehlevi döneminde dayattığı müptezel kültüründen kurtararak şimdi bu alanda etkili bir ülke olmayı başardı. İran'ın zengin kültürü İslam İnkılabı sayesinde değişti. Öyle ki hatta bugün başka ülkeler İslam İran'ın zengin kültürünün onları etkilemesinden endişe duymaya başladı. Bugün İran milleti artık kimlik krizi yaşamıyor. Bilakis kimliğinin İslam dilini izleyerek gelişine şahit oluyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İnkılabın ikinci adımı belgesinde maneviyat ve ahlak meselelerini işaretle şöyle diyor. Maneviyat, ihlas, fedakarlık, tevekkül ve iman gibi değerleri kendimizde ve toplumda geliştirmektir. Ahlak ise hayırseverlik, hoşgörü, muhtaç insanlara yardım etmek, dürüstlük, şecaat, tevazu, özgüven ve diğer iyi huylardan oluşan faziletlere uymaktır. Maneviyat ve ahlak tüm bireysel ve sosyal hareketlere yön veren ve toplumun temel ihtiyacı olan durumlardır. Maneviyat ve ahlakın varlığı yaşam ortamını hatta tüm maddi yetersizliklere karşın cennete çeviren ve yokluğu hatta maddi imkanların bolluğuna rağmen yaşam ortamını cehenneme çeviren etkenlerdir.
İslam-ı İran'ın inkılaptan sonra kültürel gelişmeleri, düşmanları geniş çaplı kültürel saldırılarına maruz kaldı ve düşmanın geniş medya imkanları ülkenin maneviyatını ve ahlak ilkelerini hedef aldığı halde kaydedildi. İran'da kültürel gelişmelerin simgelerinden biri ülkede çeşitli etnik grupların farklı kimliklerine rağmen bir arada ve huzur içinde yaşamasıdır. siyasi aktivist Abdullah Genci bu konuda şöyle diyor. Her İranlı vatandaşın milli, etnik, dini, modern olmak üzere dört kimliği vardır. Buna karşın İran İslam İnkılabı bu kimliklere uyumlu hale getirdi ve bunu zor kullanarak yapmadı. İran İslam Cumhuriyeti dini ve etnik kimliklere saygı duyuyordu. İmam da millete saygı duyuyordu. İmam 2800 kez milli sözcüğünü kullandı.
Bölgede bazı ülkelerde etnik kimlik, milli kimlikten üstün tutulmasından farklı olarak İran'da milli kimlik esas alınır ve İranlı kimliğinin yanı sıra etnik kimliklere de saygı gösterilir. Ki bu da İran İslam İnkılabı'nın önemli kültürel kazanımlarından biridir.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıl dönümü dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeleri ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak istediğimiz dizi sohbetimizin 7. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Erivan ile Ankara görüşmelerinin ikinci turu,
Bakü ile Ankara arasındaki askeri işbirliğinin yeniden başladığının duyurulması,
siyasi partilerden ırkçı İsrail'in elebaşının Türkiye ziyaretine tepki
ve Türkiye yönetiminin IŞİD ile bağlantısı hakkında inceleme başlatılmasının istenmesi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Bakü ve Erivan arasındaki sorunların son bulması ve Güney Kafkasya'da savaş ve çatışma meselesinin her zaman için çözümü amacıyla istişareler devam ederken, Ermenistan ve Türkiye yetkilileri de ikili ilişkilerin yeniden başlaması için Moskova'da ikinci tur görüşmeler için planlama yapmıştır. Erivan ile Ankara arasındaki görüşmeler iki ülke ve bölge ülkeleri için büyük öneme sahiptir. 14 Ocak'ta Moskova'da düzenlenen birinci tur görüşmelerde Türk ve Ermeni tarafları herhangi bir ön koşul ileri sürmeden ilişkilerin tam normalleşmesi amacıyla bir takım anlaşmaya vardılar. Birinci tur görüşmelerin ardından Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan uçuşlar 2 Şubat günü itibariyle başladı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan Uluslararası Havalimanlarından bir adet yolcu uçağı İstanbul'a hareket etti. Türkiye ile Ermenistan arasında görüşmelerin ikinci turu da Moskova'da düzenlenecektir. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında ilk görüşmenin Ankara ile Erivan arasındaki son görüşmelerin üzerinden 12 sene sonra olumlu ve yapıcı bir ortamda düzenlendiğini, Bu görüşme sonucu Türkiye'ler Manistan arasında uçuşların yeniden başladığını bildirdi. Türk yetkilileri daha önce Bakü ile İvan arasındaki çatışmalar ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının Ermenistan tarafından işgal edildiği gerekçesiyle Erivan ile münasebetlerini kestiğini ileri sürüyordu. Ancak gelinen aşamada iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeler de başlamıştır ve taraflar aralarındaki sorunların çözümü için çaba göstermekte. Bu arada bazı Azeri uzmanlar gelecek 2 veya 3 sene içinde 3. Karabağ Savaşı'nın patlak verebileceğinden söz ediliyor. Nitekim Azeri uzmanlarından Arif Yunes, Osman Kızı Kalanına yaptığı açıklamasında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ münakaşasının Ermenistan teslim olduğu için son bulduğunu ısrarla dile getirmesine rağmen 2024-2025 yıllarında 3. Karabağ Savaşı'nın yaşanabileceğini belirtti.
Amerika'da bulunan Azeri uzman, Ermenistan'ın yeni Rus silahları ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de Siyonist rejim İsrail ve Türkiye silahlarıyla silahlandırmasının 3. Karabağ Savaşı için hazırlık yapıldığı anlamına geldiğini işaretle, 3. Savaş'ta Rusya'nın tarafsız kalmayacağını ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni cezalandıracağını kaydetti. Aslında bölge ülkeleri arasında ikili ve üçlü görüşmelere rağmen bölge ülkeleri arasında güven ortamının olmayışı 3. Karabağ Savaşı'nın yaşanması ihtimalini güçlendiriyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerle ilgili üzerinde durulması gereken bir konu Ermenistan'ın daha önce ileri sürdüğü şartlarından vazgeçmesidir. Bunun için Ermenistan'da yapılan anket sonuçları bu ülke halkının Nikol Paşinyan yönetiminin yaklaşımlarına karşı olduğunu gösteriyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış bölgelerinde barış gücü çerçevesinde yer almak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ucuz enerjisini almak ve silah satmak ise Türkiye gibi bir ülkenin Bakü'den almak istediği imtiyazların sadece küçük bir bölümüdür. Bu imtiyazlar ise Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği siyasi desteklere karşılık Erdoğan'ın aldığı bazı imtiyazlardır. Fakat 1. ve 2. Karabağ Savaşları sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ve halkına sayısız yardımlarda bulunan diğer ülkeler bu denkleminden silinmekle kalmayıp üstelik düşman gösterilmesi için de yoğun çaba özellikle de Aliyev hükümeti tarafından yapılmaktadır.
Dağlık Karabağ konusunda 10 maddelik bir anlaşmanın imzalanmasının ardından iki taraf ortak tatbikatlar düzenleyerek belirli bölgelerdeki askeri varlıklarını güçlendirmeye çalıştı. Bu arada İlham Aliyev hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait 8 şehir ve yüzlerce köyden 4 kent ve birkaç köyü İran'a karşı çalışmalarda bulunmaları için ırkçı rejim İsrail ve Türkiye'yi bıraktı. Bu arada Ankara yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının kimliğini Türk olarak değiştirmeye ve böylece bu ülkeyle ilişkilerini arttırmaya çalışıyor. Bu bağlamda son 30 yılda Türkiye hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ilk ve orta dereceli okullar açtı ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile yüksek öğretim alanında profesör ve öğrenci değişimi yaptı. Bu süreç ikili ilişkilerdeki tüm inişler ve çıkışlara rağmen güçlenerek devam ediyor.
İlham Aliyev hükümetinin Türkiye ile ilişkilerindeki bu durumun devam etmesi, savaşan tarafları arasında kalıcı barışın inşa edilmesi için gereken çok az güveni de belirsiz bir durumda bırakmıştır. Başka bir ifadeyle iki taraf arasında genel güven yok olmuştur. Mevcut durumda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO askeri örgütüne katılmaya yakın ülkelerden biri olduğu görülmektedir. Bu konu gerçekleşirse Rusya'nın Türkiye ile Güney Kafkasya'da bulunma politikasına aldandığını söylemek gerekir. Zira Rusya yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye yetkilileriyle gizli anlaşmalarında Güney Kafkasya bölgesindeki geleneksel nüfuzunun bir kısmını Türkiye ile paylaştı.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta terör rejimi İsrail'in elebaşı Yitzhak Herzog'un Türkiye'ye davet edilmesine tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bunların ırkçı olduğunu Batı bile söylüyor dedi.
Saadet Partisi Şubat ayı il başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 81 il başkanı katıldı. Karamollaoğlu, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terör rejimi İsrail'in elebaşı sözde Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye davet edilmesine sert tepki gösteren Karamollaoğlu, "Şahsiyetli dış politika bizim olmazsa olmazımız olmalı. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı'nı nasıl Türkiye'ye davet edip mecliste konuşturabilirsiniz? Bunlar Filistin'in katili, orada kan döken bir millet. Bunların ırkçı olduğunu Batı bile söylüyor. Burada görev bize düşüyor. Bizim şahsiyetli bir dış politika nasıl olurmuş göstermemiz lazım," diye konuştu. Türkiye medyasına ve yetkililere göre terör rejiminin elebaşının Mart ayı ortalarında Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu arada Türkiye'nin birçok şehrinde terör rejimi elebaşının bu ziyaretiyle ilgili protesto gösterileri de yapıldı. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bunun cevabında demek olar ki Türkiye'nin indiki iktisadi ekonomik mövqeyi nazarda almak lazımdı. Bildiğiniz gibi Türkiye indi siyasi çetindi, iktisadi çetinliklerdedir. Xüsusən ərzağın bahalaşmağı, yani bütün məhsulatın bahalaşmağı. Orada Türkiye milli parasının lirin sınması ve Cenab Erdoğan'ın onu yeniden, yani lirani yeniden kesmiş değerine getirmek için merkezi bankçıya olan gösterişi ve merkezi bankta bilirsiniz normal bank diyor, yani biri orada pul tapşırmayıp başka bankların birbiriyle alakasını kurur. Yani eğer merkezi banka devlete, hazineye kömek edilirse, o cümleden bu hafta bu mənaya ki, başka bankçılardan kredit çekir. Onların pullarından, bu parasından koyur bu iş için. Yaxşı, onu koymak için de onlara faiz vermek lazımdı. İndi müxalifətin de sözü Cənab Erdoğan'ın yeniden lirani qiymətini yüksəltməyə olan tənqidləri bundan ibarətdir ki, bu bir gizli, ağır bir faiz ödəmək deməkdir və bu Türkiyə xalqının dibindən ödənəcək. Və ağır bir paradır indi deyinlərə görə 10 milyara çıxar bu. Və bu yəqin ki, bunun faizi də çox olacaq. Və bunun indi soruşanda bu məsələnin xaxamlarla ilişkisinə, bura görə ki, dünyada Yahudilər xüsusən Yahudi para fondlarının və böyük internasional bankların və faiz lobbilərinin başında Yahudilərdir bugün dünyada və yəqin ki, Cənab Erdoğanın xaxamları çağırıb onların boyun oxşamaq belə bir bəkləntisi var ki, onlar Türkiyənin indiki iqtisadi halda beynəlxalq Yahudi faiz lobbiləri və internasional mali qurumlar Türkiye kömək eləsin. Və təbiidir ki, bu kömək bunun üçündür ki, AK Parti yenidən cəmaatın marağın onların səsini qazansın üçün indi AK Parti və Cənab Erdoğan rəy sorğularına görə tam xalqın səsini itirmək haldadır və demək olar ki, müxalif partiyalar bu gedişlə gələn seçimə qədər yəqin ki, AK Parti'dan onların oyları yüksekte olacak. Belki de indi en son sorguda ben gördüm 31,5 ve o taraftan CHP de gelip 30'a yakınlaşıp 29. Bu indiyenden görülmemiş bir haldi. Bu gidişat ise CHP tahliginde AK Parti'dan öne çetebilir. ve Cenab-ı Erdoğan'ın Türkiye Müslüman devletinde, Müslüman halkının içinde Yahudi hakimlerinden yeniden hakimiyete gelmeye bu desteği biraz, doğrusu biraz ilginç meseledir.
Sayın Rahmetullah Şerif'e teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta HDP'li milletvekili parlamentoya bir teklif sunarak IŞİD terör örgütü unsurlarının elindeki Türkiye'ye ait silahlar konusunun aydınlatılmasını istedi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
HDP Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Feleknaz Uca sunduğu teklifinde Türkiye hükümetinin 2014'ten 2015'e kadar IŞİD ile sınır ticaretine resmen gümrük kapıları üzerinden teşvil ettiğini vurguladı. HDP'li milletvekilleri ayrıca Türk askerlerinin kontrolü altında olan Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde IŞİD'in lojistik kaynakları ve faaliyetlerinden incelenmesini istedi.
Bu hususta Fereç isimli 30 yaşındaki IŞİD'in eski üyelerinden olan kişinin itiraflarına işaret etmek yeter. Üniversite mezunu olan Suriyeli bu genç, terör örgütü IŞİD üyesiyken işlediği cinayetlerinden pişmanlık duyduğunu belirterek, 2016 yılında Independent'te yaptığı açıklamada Türkiye yönetiminin IŞİD terör örgütüyle işbirliği yaptığını, bu nedenle IŞİD'in kalıcı olup yayılmakta olduğunu söylerken, şiir söylemediklerini veya propaganda amaçlı açıklamalarda bulunmadıklarını kaydetti. IŞİD'in eski üyelerinden olan Fereç, Türkiye yönetiminin Suriye'de IŞİD örgütünü güçlendirdiğini hatırlatarak, Türk tanklarının Cerablus'a girdiğinde IŞİD'lilerin kentten çekilmediğini ve sadece bıyıklarını tıraş ettiklerini vurguladı. Ancak Türkiye yönetimi her daim Suriye başta olmak üzere bölgede terörist gruplarla her türlü işbirliğini reddetmiştir.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, istiğfarın ne demek olduğu, insan ruhunun yüceltilmesindeki rolünü açıklıyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Tevbe etmenin erkanlarından biri istiğfardır. Yani Yüce Allah'tan bağışlama talep etmek. Bu büyük ilahi nimetlerden biridir. Yüce Allah tevbe kapısını kullarına açık bırakmıştır. Böylece onlar erdemlik yolunda ilerleyebilir ve günahlar onları ele geçirmesin. Zira günah insanları insani yüce zirvesinden yoksun bırakıyor. Günahlardan her biri insan ruhuna, insani sefaya, maneviyat ve ruhsal izzetine darbe vuruyor. Ve insan ruhunun berraklığını bozuyor ve onu bulanıklaştırıyor. Günah, insanda var olan maneviyat yönünü ve insanı bu maddi dünyada diğer canlılardan ayırma sebebinin berraklığını yok ediyor ve onu hayvanlara ve eşyaya yakınlaştırıyor. İşte günah böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 3682 ayrıca 0098-21-22-01-3682 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.